Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alni minet tevvabin ve ec'alni minel mutedahhirin. Pek muhterem kardeşlerim, değerli dostlarım, Rabbimizin kelamını okumak, anlamak ve hayatımızı onunla güzelleştirerek ilahi rızaya ermek bir hedefimiz, gayemiz. İnşallah Rabbimiz bu hedefe, bu gayeye yürürken tevfikini refik eder, hidayetini bizden esirgemez, daimi bir şekilde elimizden, gönlümüzden tutar da ilahi muradı, kelamından anlaşılmasını istediği manaları gönüllerimize ilham eder ve onu en güzel bir şekilde ifadeye de iktidar lütfeder diye ümit ediyoruz. Rabbimizden niyazımız bizi kelamıyla hem kıraat yönüyle buluşturması hem manalarını anlama cihetiyle rızıklandırması hem de hayatımızı Kur'an haline, Kur'ani bir hayat haline dönüştürmesini bize lütfetmesidir. Ondan dileğimiz, niyazımız odur. Maide suresinin 77. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Burada da Yüce Rabbimiz yine ehli kitaba, Yahudi ve Hristiyanlara hitapla başlıyor. Estağfirullah. Kul ya ehlel kitab. La tağlu fi dinikum gayral hak ve la tettebi'u ehva'e kavmin kad dallu min qablu ve adallu kethiran ve dallu an seva'is sebil. Peygamberimize hitaben Rabbimiz buyuruyor ki, ey Nebi-i Zişan, ehli kitaba şöyle söyle. Ey kitap ehli, dininizde haksız yere bir hakikate dayanmadan aşırılığa kaçmayın, haddi aşmayın, ileri gitmeyin, ifrata ve tefrihte düşmeyin. وَلَا تَتَّبِعُوا اَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّ مِنْ قَبْلُ. Daha önceden doğru yoldan sapmış, dalalete düşmüş bir topluluğun arzularına da uymayın, onların peşinden gitmeyin. Onlar kendileri sapmakla kalmamış, ve adallu kethiran ve birçoklarını da saptırmışlardır. Dalalete sevk etmişlerdir. Ve dallu an seva'is sebil, dosdoğru yoldan, dümdüz yoldan sapmışlardır. Sapmaya da devam etmektedirler. Yüce Rabbimiz burada yine daha önce kendilerine kitap verilen Yahudi ve Hristiyan dinine mensup kullarına yine merhameti sebebiyle bir tavsiyede bulunuyor. Bir emirde bulunuyor. Habibinin dilinden. Dinde aşırılığa gitmemelerini, daha doğrusu haksız yere aşırılıklara gitmemelerini kendilerinden istiyor. Guluv, burada ayet-i kerimede geçen bu guluv kelimesi haddi aşmak, tecavüz etmek demektir. Sınırı aşmak demektir. Bir de haksız kaydı var burada. Haksız yere, hak olmadan diyerek. Elmalı Muhammed Hamdi Yazır buradan hareketle der ki, guluv iki türlüdür der. İki kısımdır. Birisi matlub olan, istenilen, olabilecek olan tabiri caizse dini anlamda derinliği istemek, dini anlamda hassas davranmak. Bu der bir şekilde dini ahkamı, dini nasları, delilleri enine boyuna en güzel şekilde anlamaya çalışarak dinin en ince hassas noktalarını bir şekilde araştırarak dini İslam'ı, yani İslam dinini ya da Allah'ın gönderdiği dini kemaliyle, bütün incelikleriyle yaşama azmidir ve bu gaye ile dini anlamda hassas davranmaktır. Bunun adına mücahede denebilir der. Bunun adına takva denir. Bunun adına vera denir. Bunun adına efendim İhtisam denir, yani Kur'an ve sünnete tam sarılmak denir. Bu matluptur, övgüye değerdir. Zaten bu esasen haddi aşmak değildir. Yani, huluv kelimesi burada Elmalı'nın ifade ettiği izah çerçevesinde baktığımız zaman dinde derinleşmek, gerek ilmi bakımdan gerek ameli bakımdan derinleşmeyi ifade eder. Bunda herhangi bir sakınca yoktur. Hatta teşvik bile edilmiştir. Ancak burada da yine hassas bir nokta var. Özellikle ibadetler söz konusu olduğunda dünyayı terk gibi zühde dair hususlar söz konusu olduğunda onun da sınırları vardır. Yani bu çerçevede de bir insan kendi maişetini, sorumlu olduğu kişilerin maişetini, bir şekilde ihtiyaçlarını göz ardı ederek kendini bir mağaraya hapsetmesi ya da bir odaya kapaması, bir seccadenin üzerine kendini kilitlemesi ve her şeyden el etek çekmesi anlamında bu dini kemaliyle yaşamak değildir. Bu da dini bir eksik yaşamaktır. Bu da yanlış bir din anlayışının sonucu olarak ortaya çıkan bir dengesizliktir, itidalsizliktir. Her hak sahibinin hakkını vermemektir. Bu anlamdaki dini derinleşme kastedilmiyor. Belki dinin bütün alanlara yönelik ahkamını, delillerini efendim en güzel şekilde öğrenerek dini bütünüyle, kemaliyle, hem zahiriyle hem batınıyla, yani hem görünen hükümleriyle hem iç dünyamıza ait kalbi hükümleriyle, hem ferde dair hükümleriyle hem de topluma dair sorumluluklarımız ne ise onları da içine alacak şekilde kemaliyle yaşamak, bu anlamdaki gulüv denecekse şayet buna, bu hak üzere bir gulüvdür. Yani hakikati en güzel şekilde kavrama maksatlı bir dini anlamda bir derinlikli hayatı istemektir ki bu hakikaten takdire şayandır. Bu ayrı bir fazilettir. Belki takvada zirvelere gitmek, zirveleri yakalamak, Cenab-ı Hakk'ın kurbiyetine erişmek böyle bir hassasiyetin de neticesidir. Bu teşvik edilmiştir. Fakat bir de böyle değil de kendi hevalarımız, arzularımız çerçevesinde, menfaatlerimiz çerçevesinde ya da duygularımıza sahip olamayarak bir şekilde aşırılıklara kaçıldığı olur. Mesela işte İsa Aleyhisselam'a karşı Hristiyanların bir bakış açısı var. Onu uluhiyet kıvamına yükseltiyorlar. Yani ilahlaştırıyorlar. Evet, peygamberi sevmek önemli. Hakikaten malımızdan, canımızdan, her şeyimizden çok sevmemiz isteniyor. Peygamberlere karşı böyle bir gönül kıvamımız önemli. Ancak bu sevgi eğer onu beşeriyetten çıkarıp gönlümüzde uluhiyet tahtına oturtacak kadar, ilahlık seviyesine oturtacak kadar eğer ilerlerse burada işte dinde huluv vardır. Yani haksız yere bir peygambere layık olmayacak bir şekilde bir bakış açısı sergilemektir ki bir inançtır, bir itikattır ki bu sapıklıktır. İşte bu dinde gulüvdür. Peygamber'e böyle efendim uluhiyet payesi vermek ne kadar büyük bir yanlış gulüvse Yahudilerin de mesela İsa Aleyhisselam'la ilgili kendi dönemlerinde bir bakış açıları var. Onu sıradan bir beşer, bir peygamber gibi bile görmemek. Hatta onun aleyhinde bir takım cümleler sarf etmek, onun babasız yaratılmasını bile dillerine dolayarak ona hakaretler sergilemek, bu da yine bir peygambere en büyük zulmü yapmaktır. Bu da gulüvdür. Din adına bir gulüvdür. İşte Yüce Rabbimiz bu anlamda insanın kendi menfaatini, kendi hevasını, arzularını böyle putlaştırarak, onların peşine düşerek bir şekilde dini kendi hevasına, arzularına, menfaatine, duygularına uyduracak şekilde yaşamaya çalışması ya da hayatı böyle yorumlamaya çalışması haksız yere dinde aşırılığa gitmektir ki Yüce Rabbimiz bunu ehli kitaba bir uyarı olarak yasaklıyor. Böyle yapmayın diyor. Bu ayeti şöyle de anlayan alimlerimiz olmuş. Yani hakikat üzere olmadığınız halde dininizde böyle aşırılığa gitmeyin. Yani dinimize bağlı olacağız diye, efendim böyle taassuba düşmeyin. Şu anlamda yani gayral hak, hak olmadığı halde diyerek ehli kitabın kitaplarının bir şekilde tahrif edildiğine işaret ediliyor. Nitekim Kur'an'ın başka ayetlerinde Rabbimiz Yahudilerin ve Hristiyanların bir şekilde kitaplarını tahrif ettiklerini bize anlatıyor. Tahrif edilen din artık hak din olma özelliğini kaybetmiştir. Yani bu ayeti şöyle de anlayabileceğiz o zaman. Hak olmadığı halde dininizde böyle aşırılığa gitmeyin. Çünkü insanın batılda aşırılığa düşmesi de hakka dönüşünü zorlaştırmaktadır. İmam-ı Kuşeyri'nin böyle bir tespiti var. Der ki kişi batılda ilerledikçe hakka dönüşü zorlaşır. Hakka dönüşü, hakikate dönüşü zorlaşır. Bu itibarla insanın yanlışta ısrarı haktan uzaklaşmasını daha da artırır. Hakka karşı daha böyle kendini perdelemiş olur. Bu çerçevede bu ayeti böyle de anlamak mümkündür. Peşinden Yüce Rabbimiz böyle dalalete düşmüş, doğru yoldan, sırat-ı müstakimden sapmış toplulukların arzularına uyulmamasını emretmektedir. وَلَا تَتَّبِعُوا اَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ Önceden, yani önceden kelimesinin anlamı işte şu çağdan önce, sizden önce veya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bisetinden, peygamberliğinden önce o bir takım yolunu şaşırmış, sapmış toplulukların, babalarınızın, ecdadınızın izini sürmeyin diyor Cenab-ı Hak. Çünkü onlar Allah ve Resullerinin emirlerini, hükümlerini değil, kendi hevalarını, kendi arzularını, kendi duygularını öne çıkararak bir dini hayat yaşamışlardır. Öyleyse siz şayet onların hevalarına uyacak olursanız, onlar doğru yoldan sapmışlardı, siz de onların izinde sapanlardan olursunuz. Bu tür topluluklar, bu tür öncüler, öndekiler sadece sapmakla kalmazlar. Belki sapıtan birçok insan öyledir. Dalalete giden insan öyledir. Sadece kendisi sapmaz, çoğu zaman da saptırır. Nitekim ayet-i kerimenin devamı ve adallu ketiran. Kendileri saptığı gibi birçoklarını da saptırmışlardır onlar buyuruluyor. Adeta kuyuya düşerken insan birilerine de kuyuya doğru çekiyor. Efendim kendi yanlışına başkalarını davet etmeye başlıyor. Etkili bir şahsiyet olabiliyor. Öyle olunca sapıklığın lideri oluyor. Dalaletin önderi oluyor. O hem kendinin tabii günahını daha da artırıyor ama tabi olanları da perişan ediyor. İşte hem kendileri sapmış hem de nicelerini saptırmış böyle kimselerin arzuları sizin uyduğunuz esaslar, prensipler haline dönüşmesin buyuruyor Cenab-ı Hak. Burada Yüce Rabbimiz ehli kitaba hitaben her ne kadar bu emirleri, tavsiyeleri ifade ediyorsa da hakikatte kıyamete kadar bütün müminleri de bir şekilde uyaran esaslardır bunlar, uyarıcılardır. Bu bakımdan her çağda olur, önceki çağlarda da olmuş. Nicelice sapık mezhepler ortaya çıkmış. Sapık mezhep imamları ortaya çıkmış. İşte İbahiye gibi ne bileyim her şeyi mubah gören bir anlayışla. efendim kaderiye gibi, cebriye gibi bir takım itikadi sapmış mezhepler var. Ameli olarak da bid'at mezhepler dediğimiz din-i mübini İslam'a uymayan mezhep önderleri, öncüleri çıkmış. Onların kendileri saptığı gibi nicelerini saptırdığı da tarih boyunca görüle gelmiş. Öyleyse Müslümanlar da kendi dinleri adına önceki kendilerinden önce geçmiş bu nevi kimselerin gerek fikirlerine, gerek itikatlarına, inançlarına, gerekse amel ve davranışlarına asla uymamaları gerekmektedir. Aksi halde onlar saptığı gibi bugün o kendini Müslüman gören niceleri de sapabilir. Bu bakımdan itidal üzere, sırat-ı müstakim üzere, Kur'an ve sünnetin ölçülerine riayet ederek bir hayat süren önderleri, öncüleri, mürşitleri, alimleri, arifleri izlemek, takip etmek bir insan için çok çok önemli. Ancak sapkınların bir şekilde alimlere muhalefet ederek, ariflere muhalefet ederek güya kendince yeni bir hakikat bulmuş gibi bir takım sapık fikirlerini güzel pazarlayanların peşine düşmek de insanları hak yoldan uzaklaştırır, saptırır. Çoğu zaman yaldızlı sözler şeytani bir kandırma vasıtasıdır. Bu bakımdan öncekileri tamamen silip süpürmek, onların hepsini batıl kefesine koyarak kendisini hak ve hakikatin temsilcisi gibi takdim edenlerinde şeytani bir efendim temsil yürüttüğünü de görmek lazım. Elbette öncekilerin selefimizin içinde batıl yolda olanlar da olmuş ama hak ve hakikati Hazreti Peygamber'den itibaren ta çağımıza kadar temsil eden güzel alimleri, arifleri de olmuş. Öyleyse selefi salihinin önceki büyüklerimizin hepsine birden çizgi çekmek esasen kişinin kendinin batıl ve bid'atçı ve sapık ve saptırıcı birisi olduğunun en güzel işaretlerinden birisidir. Bu bakımdan bu ayetleri sadece tarihi olarak Hristiyan ve Yahudilere aitmiş gibi görmemeli. Müminler olarak da bu noktalarda hassas olabilmeliyiz. Dini alanda aşırılığa gitmek bugün de zaman zaman gördüğümüz hususlar. Cahilce kimileri bazı alimleri ya da arifleri ya da mürşitlerini, şeyhlerini kimi zaman ilahlaştıracak tarzda Allah'a nispet edilen vasıfları onlara verircesine bir inanışla peşlerinden gitmektedirler ki böyle aşırı bağlılıklar haddi aşan dinde gulüv sayılabilecek aşırılıklardır. Cenab-ı Hak'tan niyazımız ümmeti Muhammed'i bu nevi kötü itikatlardan, inanışlardan ve gidişattan muhafaza buyurmasıdır. 78. ayet Lü'inellezîne keferû min benî İsrail alâ lisâni Davud ve İsa ibn Meryem. Adeta ehli kitaba eğer kendilerini savunacak olurlarsa biz dinde aşırı gitmedik, yanlış yapmadık, biz doğru yoldayız diyecek olurlarsa sanki onlara bir misal veriliyor. Bu ayette buyuruluyor ki İsrailoğullarından inkarcı olanlar, kafirler, hakikati gizleyenler, Davud aleyhisselamın ve Meryem oğlu İsa aleyhisselamın diliyle lanetlenmişlerdir. Yani beddua almışlardır. Allah'ın rahmetinden mahrumiyetle cezalandırılmışlardır. Demek ki iki peygamberi de adeta lanet duasına durduracak çok aşırı bir küstahlıkları efendim hak ve hakikate karşı böyle inat bir şekilde duruşları olmuş. İsrailoğullarından bir grubun onlar mesela son derece şefkat peygamberi olan İsa aleyhisselam, merhamet peygamberi olan İsa aleyhisselam, son derece derinlikli bir zat olan Davud aleyhisselam gibi o yüce peygamberlerin dillerinden lanete hak edecek cümleler duymuşlardır, lanetlenmişlerdir. Müfessirlerimiz bu konuyla ilgili Davud Aleyhisselam'ın lanetini daha çok bu cumartesi ashabı diye bilinen, eyle halkı diye ifade edilen, cumartesi yasağını delen Yahudilerle ilgili laneti yaptığını ve neticede onların bir şekilde efendim maymunlara dönüştüğünü, ki Araf suresinde bu gelecek, bu hadise ileride inşallah. Davud Aleyhisselam'ın böylece lanetini onlar hak etmişlerdi, isyan etmişlerdi. Allah'ın yasağını delme adına cumartesi avlanma yasaktı. Bunlar balıkçılık yapan bir topluluktu. Onlar cumartesiden tabiri caizse tuzaklar kurup ağlarını atıp belki cumartesi değil cuma günden tutuyorlardı balıklarını. Affedersiniz, cuma günden ağlarını atıyorlardı. Cumartesi o ağlara takılan balıkları pazar günü alıyorlardı. Kendilerince cumartesiye saygı gösteriyorlardı ama kendilerini aldatıyorlardı. Böylece bir isyana, Allah'ın emrine karşı geliş gösteriyorlardı. Bunun üzerine Davud Aleyhisselam'ın lisanıyla lanetlendiler ve maymunlara çevrildiler. İsa Aleyhisselam'ın dilinden lanetse, kendileri o İsrailoğullarından bir grup bize gökten bir sofra indir niyazında bulunmuşlardı ki bu surenin sonunda inşallah gelecek. Suretül Maide, sofra anlamına gelen Maide kelimesi burada geçer. Orada bu konuyu daha detaylı belki işleriz. Onlar da kendilerine böyle bir mucize verildikten sonra, gösterildikten sonra, sofra ikram edildikten sonra yine isyana devam etmeleri neticesinde İsa Aleyhisselam'ın bedduasına mazhar olmuşlar ve neticede de onlar da domuzlara çevrilmişler. Tinetleri, hakikatleri bir şekilde insaniyetten uzaklaşmış. İşte Cenab-ı Hak o konuya dikkat çekiyor. Siz diyor, ey ehli kitap, bakınız sizden öncekilerde sizin soylarından geldiğiniz o İsrailoğulları içinde peygamberlerine karşı böyle isyankar tavırlar takınan kimseler vardı ve onlar lanete uğramışlardı. Yani eğer siz de, buradan bir tehdit de şöyle var, eğer siz de bu isyanlarınıza, inkarlarınıza devam edecek olursanız aynı lanet sizin üzerinize de gelecektir. Lanet, Allah'ın rahmetinden, Cenab-ı Hakk'ın yardımından mahrumiyet demektir ki bir insan Allah'ın rahmetinden ve yardımından uzak kalırsa onun ayağa kalkması, manen diri kalması mümkün değildir. Ve bu lanetin sebebine adeta Rabbimiz şöyle açıklar. ذَٰلِكَ بِمَا أَصَوْ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ Evet, onlar bu laneti hak ettiler. Çünkü bunu isyanları karşılığında isyan etmişlerdi. Emirleri yerine getirmemişlerdi. Ve sürekli işleri güçleri aşırılığa gitmekti. Yani haddi aşmak, bir şekilde taşkınlıkta bulunmak onların adeti olmuştu. Hep böyleydiler. Bunun neticesinde de böyle bir laneti hak etmişlerdir. Yine onların bir başka vasfı da كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ Onlar bir münkerden, işliğe geldikleri bir münkerden birbirlerini alıkoymaya çalışmazlardı. Yani nehy-i anil münker yapmazlardı. Münker ve maruf kelimelerini şöyle bir kısaca hatırlayalım. Maruf dediğimiz zaman şer-i şerife ve aklı selime uygun olan şey. Yani Allah'ın koyduğu sınırlar çerçevesinde ve aklı selime uygun olan her şeye maruf diyoruz. Münker de bunun zıttı. Yani şer-i şerife ve aklı selime uygun olmayan her şey de münkerdir. Tabii her ikisinin de kendi içinde farklı farklı dereceleri vardır. Marufta işte farz vardır, vacip vardır, sünnet vardır, müstahap vardır efendim. Münkerde ise haram vardır, mekruh vardır, müfsit vardır ve benzeri. Onun da kendisinde kademeleri var ama en genel tanımı budur. münker şer-i şerife yani Kur'an ve sünnetin ortaya koyduğu çerçeveye uymayan ve aklı selime uymayan her şey münkerdir. İşte bunlar birbirlerini böyle bir münkerden alıkoymaya çalışmazlardı. Ayetin birinci manası bu. Bu manayla ilgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle bir hadisi var. İsrailoğulları arasında zulüm yaygınlaştığı dönemlerde bir kimse diğerini günah işlerken görünce evvela onu bu yaptığından sakındırırdı. Yapma arkadaş, yanlış ediyorsun derdi. Fakat ertesi gün onunla oturup kalkabilmek ve yiyip içebilmek için kötülükten sakındırmazdı. Yani artık sakındırmayı bırakıyor. Bunun üzerine Cenab-ı Hak kalplerini birbirine benzetti ve haklarında İsrailoğullarından kafir olanlar hem Davud hem de Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler ayetlerini indirdi. Evet, siz de ya zalime engel olup onu hakka çekersiniz ya da bu durum sizin de başınıza gelir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yine Efendimiz buyururlar ki sizden her kim bir münker görürse yani şer-i şerife ve aklı selime uygun olmayan bir davranışa şahit olduysa, bir işe, bir fiile, bir ne bileyim amele şahit olduysa onu eliyle değiştirsin. O münkeri ortadan kaldırsın. Buna gücü yetmezse diliyle onu düzeltmeye çalışsın. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin. Kalbiyle o direnci göstersin. Ki bu kalbiyle buğz etmek imanın en zayıf derecesidir diye ifade buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Mümin insan her birimiz, her bir Müslüman olarak böyle bir vazifemiz var. Emri bil maruf ve nehyi anil münker. Karşımızdaki insanın bu tavsiyemizi, nasihatimizi tutmayacağını bilsek bile bunu yapmakla mükellefiz. Yani 100 defa söylesek yine vazgeçmez dememeli, söylemeye devam etmeli. Ama üslubumuza dikkat etmeli. Daha etkili olabilecek tarzda nasıl onu o münkerden alıkoyarız, onun planlarını, projelerini yapmalı. Fakat asla vazgeçmemeli. İnsan eğer böyle bir direnci kaybederse münkere karşı böyle bir duruştan geri duracak olursa zamanla o münker ona tabii gelmeye başlar. Günahlar normalleşir. Ve hatta daha da ileri giderek kendisi de o günahı işleyenler safına girer. İşlemese bile günahı rıza da günahtır denilmiştir. Yani en azından o günahı da hoş görür hale gelmeye başlar. Bugün tabii hoşgörü kavramı çok yanlış da kullanılıyor her yerde. Mümin her şeyi hoş göremez. Günahı hoş göremez mümin insan. Allah neyi çirkin gördüyse imanı olan, gönlünde imanı olan herkes onu çirkin görmeye devam edecektir. Eğer Allah'ın çirkin gördüğü gönlümüzde çirkinliğini kaybederse imanımızda ciddi bir zafiyet söz konusu demektir. Ondan da Allah'a sığınırız. Bu ayeti şöyle de anlamak mümkündür. Efendim müfessirlerimizin açıklamalarına göre onlar yapa geldikleri münkeri bırakmıyorlardı. Evet, yani birinci manada birbirlerini münkerden alıkoymuyorlardı. Ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi şerifi ki Tirmizi'de rivayet edilen bu hadis esasen bu birinci manayı öne çıkarıyor. Ancak onlar bir münkere daldıkları zaman artık onu bırakmıyorlardı. Yani ihtiyat haline, alışkanlık haline getirip o münker üzerinde devamlı sürekli devam ediyorlardı anlamına da geliyor. Böylesi bir mana ise insanın bir şekilde isyanda daimi olması, yani masiyette, günahta süreklilik arz etmesi zaman içerisinde ilahi rahmetten tamamen kopacağı, mahrum kalacağı anlamına geliyor. Büyüklerimiz eserlerinde, alimlerimiz şöyle bir inceliğe dikkat çekerler. Derler ki, لَا صَغِيرَةَ مَعَ الْإِصْرَارِ وَلَا كَب۪يرَةَ مَعَ الْاِسْتِغْفَارِ Günah, küçük bir günah diyelim zahiren, eğer ısrarla işlenecek olursa o günah küçük kalmaz, büyür, büyük günah haline dönüşür. Büyük günah da istiğfarla ortada kalmaz, o da silinir. Yani bazen insan küçük gibi de olsa bir günahta devamlılık gösterecek olursa, işte zaman içerisinde o günah büyür, o manevi açıklık efendim artar ve neticede kişiyi ilahi rahmetten koparacak bir noktaya kadar götürebilir. İkinci mana da bu çerçevede düşünülebilir. Yani onlar işledikleri bir münkerden asla vazgeçmiyorlardı. Yani isyanlarına sürekli devam ediyorlardı. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ Ne kötü iş işliyorlardı. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ Ne kötü iş işliyorlardı. Yani böyle yapmakla ne kötü yapıyorlardı diyor Cenab-ı Hak. Birbirlerini emri bil maruf ve nehy anil münker çerçevesinde uyarmadıkları için ne kötü yapıyorlardı. İşledikleri münkerden vazgeçmedikleri için, ısrarla o kötülüğe devam ettikleri için ne büyük efendim kötü bir fiil, kötü bir tavır ortaya koyuyorlardı diyerek Cenab-ı Hak onların o duruşlarını böyle bir fotoğraf halinde önümüze koymuş oluyor. 80. ayet: Tera kethiran minhum yetevellevnellezine keferu. Ey Nebi Zişan, ya da ey muhatap, her Kur'an'ı okuyana ya da bu ayetle muhatap olana da aynı şekilde hitap etmiş oluyor bu ayet-i kerime. Ama öncelikle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitap ediyor. Ey Nebi Zişan, onlardan birçoğunun sen inkar edenlere karşı sürekli dostluk sergilediklerini görürsün. Sen bunu görüyorsun diyor. Bu ehli kitap içinde işte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında oradaki mesela Yahudiler gerek Mekke müşrikleriyle gerekse içerideki Medine'deki münafıklarla sürekli böyle bir dostluk alışverişinde bulunuyorlar. Sürekli sırlar paylaşıyorlar. Düşmanlık planları, projeleri yapıyorlardı. Peygamberimize buyuruyor ki sen onların birçoğunu böyle görüyorsun diyor. Adeta onlar belki kendi aralarında gizli gizli yapıyorlar ama Resulullah'ın gözünden kaçmıyor. Müminlerin gözünden kaçmıyor. Bir şekilde sırıtıyor. O düşmanlıkları ortaya çıkıyor. Onlar kafirleri dost ediniyorlar. Burada Yüce Rabbimiz ehli kitabın müminler gibi bir peygamber etrafında, bir kitap etrafında güzellikler sergileyen bir topluluk varken, onlarla dost olmak varken, inkarcıları dost edinmelerinin çirkinliğine dikkat çekiyor Cenab-ı Hak. Onlar müminlere karşı kafirlerle beraber oluyorlar. Ne ağır bir cürüm, ne ağır bir cürüm. İmam Kuşeyri, Letaifül İşarat adlı eserinde çok ince bir noktaya dikkat çeker. Der ki, sana karşı yapılan bir haksızlık karşısında susman bir fazilet sayılabilir, bir onur sayılabilir. Evet, zulme uğramak da önemlidir ama bir haksızlığı, hadi seni affettim ya da susarak görmezden, duymazdan gelebilirsin. Bu bir fazilettir, onurdur, vakardır. Böyle bir duruş sergileyebilirsin. Ancak diyor, mahbubun yani senin sevdiğin birisi hakkında söylenenlere göz yumman ise alçaklıktır. Evet, insan kendine yapılan haksızlığı bir şekilde susarak karşılayabilir. Ama mahbubuna karşı, sevdiğine karşı, yarine karşı yapılan haksızlık, saygısızlık karşısında susarsa bu alçaklıktır diyor, seviyesizliktir. İşte burada kafirler Allah düşmanı. Efendim, kafirler Allah düşmanı. Allah düşmanlarıyla bir şekilde dostluk gösterisi, yani onları dinlemek, onları adam yerine koymak, ne bileyim onlara sevgi beslemek Cenab-ı Hakk'ın gazabını çeken en büyük efendim kötülüklerden ya da masiyetlerden veya Cenab-ı Hakk'ın razı olmadığı hususlardan birisi işte budur. Yani el-buğzu fillahı terk etmek. Allah için buğz edileceklere sevgi beslemek. Allah için sevgi besleneceklere buğz etmek, Allah dostlarına buğz etmek ve Allah düşmanlarına sevgi göstermek, bu alçaklıktır diyor Letaif-ül İşarat'ta İmam-ı Kuşeyri Hazretleri. Gerçekten son derece ince bir nokta. Resulullah hakkında aleyhinde söz söylerken demek ki Müslümanın susması doğru bir şey değil. Yani şunlara bulaşmayalım demek doğru değil. Orada Resulullah'ı savunmak gerekir. Yani Allah hakkında ileri geri konuşuluyorsa, Allah'ın kelamı hakkında ileri geri konuşuluyorsa, Allah'ın beyti hakkında ileri geri konuşuluyorsa, yani orada bir Müslümanın susması erdem değil, fazilet değil, onur değil, vakar değil. Tam tersine zillettir, alçaklıktır, umursamazlıktır. Yani imanın adamı olmamaktır. Bu ince bir nokta. İşte Yüce Rabbimiz onlara ne kötü bir şey yaptıklarını Habibi Edibine adeta gösteriyor. Sen diyor görüyorsun bak onların birçoğunu gidiyorlar kafirlerle dostluk yapıyorlar. Benim düşmanlarımla yani dinin düşmanlarıyla dostluk yapıyorlar. لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ Onlar diyor, onların kendileri, kendilerine ne kötü bir şey takdim ediyorlar. Ne kötü bir hediye hazırlıyorlar. O nedir? O hazırladıkları kötü şey. اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ Onlar Allah'ın kendilerine gazabını ve azap içerisinde ebedi kalışlarını hazırlıyorlar. Kendilerine takdim ettikleri bu. Böyle yaparak. Yani kafirleri kendilerine dost edinerek onlar iki şeyi kazanıyorlar. Bir Allah'ın gazabını, iki ebedi azabı. Ya ne kötü bir şey bu. Cenab-ı Hak لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُ اَنْفُسُهُمْ Ne kötü bir şey kendilerine hazırlıyor onlar. Çünkü Allah kendilerine gazap edecek böyle yapmaları sebebiyle ve onlar azapta ebedi kalacaklar. Gerçekten kardeşlerim, Yüce Rabbimiz ne ince uyarılarda bulunuyor. Biz müminler olarak da onlar üzerinden Rabbimizin anlattığı, bize adeta hatırlattığı bu inceliklerin farkında olmalı ve Allah düşmanlarına karşı gönlümüzde zerre kadar meyil oluşmamalıdır. Öyle ki İmam Rabbani Hazretleri mesela bu konu üzerinde öyle durur, öyle durur ki şaşırırsınız. Kafir birinin yaptığı herhangi bir şeye bu ne güzel bile demeyin der. Yani ne güzel olmuş demeyin. Yani çünkü zamanla o bile der sizin gönlünüzde onlara karşı bir sevgi ve muhabbet doğurur. Allah muhafaza sizde Allah düşmanlarına karşı yüreğinizde, gönlünüzde böyle bir sevgi ve muhabbet doğarsa Allah'ın gazabını hak edersiniz. Bu çok çok ince bir nokta. Eğer insan o sevgi meyil başlarsa Allah'ın gazabı da tecelli edeceğinden zaman içerisinde imandan bile kopmaya başlar. İmandan, takvadan tamamen uzaklaşmaya başlar. El-buğzu fillah vel-hubbu fillah bu bakımdan dini alanda son derece önemli bir esastır. Allah için sevmek, Allah için buğz etmek. Her ikisi de önemlidir. Buğz etmek. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ Şayet onlar Allah'a ve peygambere inanmış olsalardı ve peygambere indirilene inanmış olsalardı. Burada İki mana gözetilmiş olabilir. Birincisi, onlar Allah'a gerçekten iman etselerdi, onların Allah inancında bir sakatlık var demek. İki, peygambere, ki buradaki peygamberden kasıt, müfessirlerimiz daha çok peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin kastedildiğini ifade ederler. Kendi peygamberleri bile olsa, buradaki kastedilen peygamber, onlar Allah'a ve peygambere, وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ Ve o peygambere indirilene, peygamberimiz kastediliyorsa Kur'an'a, kendi peygamberleri ise Tevrat'a ya da İncil'e tam inanmış olsalardı, مَتَّخَذُوهُمْ اَوْلِيَاءَ Asla o kafirleri kendilerine dost edilmezlerdi. Demek ki dostluk imanı ortadan kaldırıyor. Ya da imanın hakiki değil, adeta sahte, içi boş olduğunu gösteriyor böyle bir imanın. Yani bir insan hem müminim diyor, hem de kafirleri seviyorsa, Allah düşmanlarını seviyorsa, esasen onda iman yoktur. Elbette biz sevginin kıstasını, gönüllerini bilmediğimiz için kimseye şöyle yapıyorsun, sen kafir olsun demeyiz. Ama işin hakikati bu. Eğer Allah düşmanlarını, din düşmanlarını bir insan kendine dost görürse, sevilecek kimseler olarak görürse, onları kendisine adeta öncü, veliyül umur işlerini havale edeceği kimseler olarak görürse, esasen burada böylelerinde gerçek anlamda Allah imanı, gerçek anlamda Resul imanı ve Kur'an imanı yoktur demektir. Ya da var gibi görünse bile zaman içerisinde yok olacak demektir. Yüce Rabbimiz burada bu ayette çok açık bir tehdit var burada. Şayet onlar Allah'a, peygambere ve peygambere indirilene iman etseydiler, şayet böyle olsaydılar, böyle olmuş olsaydılar, mettehazuhum evliyae, asla onları dost edilmezlerdi. Velakinne kethiran minhum fasikun, lakin onların birçoğu fasıktır. Yani dinden çıkmıştır. Çok büyük günahların içine düşmüşlerdir. Dinin içinde hissetseler bile çoğu artık hududu aşmıştır. Sınırı geçmiştir. Haddi aşmıştır. Evet, fasık büyük günah işleyen kimseye denir ama her kafire de fasık denebilir. Şöyle diyelim, her kafir fasıktır ama her fasık dini literatürde kafir sayılmayabilir. Büyük günah işleyen, açıkça günah işleyen kimselere fasık denir. Fakat buradaki ayet, onlar şayet iman etmiş olsalardı böyle yapmazlardı buyurulduğuna göre, Yüce Rabbimiz burada inkarcılara sevgi ve dostluk besleyenlerin dinden hakikatte çıkmış olduklarına işaret ediyor diyebiliriz buradaki ayette. وَلَاكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ 82. ayet. لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا الْيَهُودِ وَالَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا. Ey Nebi-i Ekrem! Andolsun ki sen iman edenlere şiddetli düşmanlık bakımından en çetin, en şiddetli olanları Yahudiler ve müşrikler olarak bulacaksın. Yani müminlere en çetin düşmanlar, en şiddetli düşmanlar Yahudiler ve müşriklerdir diyor Yüce Rabbimiz. Allah'a şirk koşanlardır. Hatta Yahudileri müşriklerden öne alıyor. Demek ki o kadar diş biliyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bunu zaten görüyoruz. Tarih boyunca da müminlere karşı yapılan zulümlerin arka planında çoğu zaman bu iki grup olmuştur. En şiddetliler bunlardır. Evet, Hristiyanlarda da düşmanlık vardır ki o gelecek zaten. Ama en şiddetli düşmanlık bu iki grupta görünür buyuruluyor. Rabbimiz bize bunu hatırlatıyor. وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا اَلَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّا نَصَارَى. Yine sen sevgi bakımından iman edenlere en çok yakınlık gösterenlerinse biz Hristiyanlarız diyenler olduğunu bulacaksın, göreceksin. Demek ki efendim müminlere en azından daha az düşman, belki daha çok yakınlaşmak isteyecek kimselerin Hristiyanlar arasından çıkacağına Rabbimiz işaret ediyor. Bunun için bunun da sebebini izah ediyor adeta. ذَٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِصِّيْس۪ينَ وَرُحْبَانًا وَاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبُرُونَ. Bu böyledir çünkü o Hristiyanların arasında kıssisin var. Yani o alim, ilim ve ibadetle meşgul olan keşişler var. İlim ve ibadeti esas alan, hayatlarını buna göre tanzim etmeye çalışan iyi niyetli alimler var. Ve yine onların arasında Allah korkusundan dolayı adeta dünyadan el etek çekmiş ve kendini ibadete vermiş, yürekleri ürperen ruhbanlar var onların içinde diyor. Ve onlar kibirlenmezler. kibirden uzak mütevazi insanlar. Böyle olunca bunlardan diyor Yahudi ve müşriklerden gördüğün kadar şiddetli düşmanlık görmeyeceksin. Bunlardan belki yakınlık göreceksin ama o iki gruptan şiddet ve düşmanlık bulacaksınız. Burada demek ki bir topluluğun içerisinde salih alimler, arifler varsa, dünyaya gönlünü kaptırmamış, dünya hırsı efendim gönüllerini bürümemiş, iffetli müminler, iffetli Müslümanlar, takva sahibi kimseler varsa, o topluluğun onların tesiriyle daha böyle bir mütevazi, daha olgun, daha böyle hayvani duyguları efendim törpülenmiş, daha da insanlık kıvamına yaklaşmış kimseler olduğunu görüyoruz. Yani şöyle söyleyelim, toplumun içindeki bu ilimde, ibadette, ahlakta, fazilette öncü kimselerin varlığı o toplum için büyük bir rahmet. Öyleyse her topluluk, yani Müslümanlar toplumu olarak bizler de daha güzel müminler, daha güzel Müslümanlar, daha güzel insanlar olmak için içimizdeki ilim ve amel sahibi alimleri ve yine takva sahibi, vera sahibi, efendim ahlak-ı hamide sahibi, hikmet sahibi, arifleri ve bir şekilde iffetli Müslümanları çoğaltmak durumundayız. Yani Müslümanlar olarak, İslam toplumları olarak en önemli vazifelerimizden birisi bu. Buradan bir şey daha ortaya çıkıyor. Hangi toplulukta olursa olsun ilim ve irfan, efendim aynı zamanda zühd ve takva övülen bir şeydir, güzel bir şeydir. Kim de ortaya çıkarsa güzeldir. Bu grup arasında, Hristiyanlar arasında bu nevi kimseler var olduğu için tarih boyunca da daha çok Müslümanlaşan, Müslümanlara yakınlaşan kimseler bunlar arasından çıkmıştır. Cenab-ı Hak bu zümreyi, yani kıssısin ve ruhban zümresini anlatmaya devam ediyor. Onların vasıflarını anlatmaya devam ediyor. Ve izâ semi'û mâ unzile iler rasûl. Peygamber'e diyor indirileni işittikleri zaman bunlar, bu insaflı alimler ve arifler işittikleri zaman terâ e'yunehum tefîzu minet dem'i mimmâ arafû minel hak. Ey Nebi Zişan, onların gözlerinin böyle yaşla dolu dolu olduğunu görürsün. Yani gözleri yaşarır böyle. Niçin? Mimme arafu minel hak. Hakikat namına bir takım bildikleri şeylerden dolayı. Yani onlar Tevrat'ta, İncil'de bir takım hakikatlere vakıf olmuşlardı. O hakikatleri peygamberde ve peygambere indirilen Kur'an ayetlerinde gördükleri zaman gözleri dolu dolu olur. Ve derler ki yekulune rabbena amennâ. Allah'ım biz iman ettik ya Rabbi. Bu peygambere de iman ettik. Bu peygambere indirilene de iman ettik. Fektübünâ me'aş şahidîn. Artık bizi bu şehadetimizle kabul et. Bizi de bu gerçek şahitlerle beraber yaz. Kendi katında o güzel insanların arasına safına kat ya Rabbi diye diyor. Aynı zamanda dua ederler. Bu ayetlerin sebebi nüzulü olarak, iniş sebebi olarak Habeş diyarındaki efendim Necaşi ve ashabını konu aldığını alimlerimiz söylerler. Yani Necaşi Cafer bin Ebi Talip'ten, ki oraya Müslümanlar sığınmışlardı bir grup, Resulullah göndermişti onları. Necaşi, sizin kitabınızda Meryem hakkında bir bilgi var mı dediği zaman Cafer-i Sadık Meryem suresini okumuştu kendisine. Orada işte Hristiyan keşişler de vardı. Ruhbanlardan kimseler de vardı. Onların her biri Meryem suresini dinlediklerinde yürekleri titredi ve gözyaşı gözlerinden damlamaya başladı. O hakikati gördüler. Hatta Necaşi dedi ki bizim dinimizde anlatılanla sizin okuduğunuz ayetler arasında hemen hemen hiçbir fark yok. yere bir çizgi çizdi. Şu çizgi kadar bile çok ufacık bir şey var diyerek o hakikati gördüler ve iman ettiler. Bir diğer rivayette Efendimiz'e gönderilen işte Hristiyanlardan bir heyetin Resulullah'ın huzurunda Resulullah kendilerine Yasin suresini okuyunca aynı şekilde böyle gözyaşıyla dinlediklerini rivayet ediyor efendim tefsirlerimiz. Onun üzerine bu ayetlerin indiği ifade ediliyor. Demek ki onların arasında da böyle insaflı, hak ve hakikat aşığı kimseler var. İşte onun için Cenab-ı Hak onların arasından diyor size daha çok sevgi, saygı, yakınlık bulacaksınız, göreceksiniz buyuruyor. Yine devam ediyor bu ki o alim kimseler ve arifler ve ma lena la nu'minu billah ve ma ca'ena minel hak. Bize ne oluyor da iman etmeyelim ki? Allah'a ve hak olarak bize gelene niye iman etmeyelim? Ve natma'u en yudkhilena rabbuna ma'al kavmis salihin. Üstelik biz Allah'ın, Rabbimizin salihler topluluğu arasında bizi de sokmasını ümit edip dururken böyle bir amacımız, böyle bir hedefimiz, böyle bir maksadımız, böyle bir Rabbimizden ricamız, efendim lütuf beklentimiz varken bize ne oluyor da iman etmeyelim? Allah'a iman etmeyelim, bize gelen bu hakikatlere iman etmeyelim. Elbette iman edeceğiz. Sanki bu cümle bunlar iman edince etrafları tarafından tabii tenkit ediliyorlar. Dininizi terk ettiniz diyerek. Onlar da bunun üzerine onlara bu cevabı veriyorlar. Veya kendi kendilerine muhasebe ederken ya bize ne oluyor da iman etmeyelim ki? Yani biz niye iman etmeyelim? Hem Allah'ın bizi salihlerin arasına katmasını ondan umuyoruz. Hem de Allah bize şu an bir peygamber göndermiş. İlahi ayetler indirmiş. Biz bunlara iman etmeyeceğiz. Olur şey değil. Biz iman ederiz diyerek onlar hak ve hakikat ortaya çıkınca onun peşinden gideceklerini böyle bu sözleriyle göstermiş oluyorlar. فَاَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوا. Onların bu sözleri, bu inançları, yüreklerinden kopup giren bu sözleri sebebiyle Allah onları mükafatlandırdı. Ne ile? جَنَّاتٍ تَرْجِي مِنْ تَحْتِيَ الْاَنْهَارِ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا. Altlarından nehirler akan cennetlerle onları Cenab-ı Hak mükafatlandırdı ve onlar orada ebediyen kalacaklardır. وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِن۪ينَ. İşte ihsan erbabını, yani inancı güzel, bakışı güzel, davranışları güzel olanların karşılığı işte budur. Ya da yaptıklarını en güzel yapanların alacağı ecir işte budur zaten. Böyle bir karşılığı onlar hak etmişlerdir. Ancak وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. Fakat bizim ayetlerimizi inkar edip yalanlayanlara gelince İşte onlar ulaike ashabul cahim, onlar cehennem yaranıdırlar. Onlar ateş yaranıdırlar. Onlar cehennem ehlidirler diyor Cenab-ı Hak. Peki inkar ve körü körüne yalanlamak insanı cehennemlik yapıyor, ateşe yaslıyor. Ancak hak ve hakikate gönlünü açmak, teslim olmak, hakkı itiraf etmek her zaman insanın içinde daha dünyadayken cennet çiçekleri açtırıyor. Elbette ahirette de Yüce Rabbimiz onları cennet ve cemaliyle şereflendiriyor. Yüce Rabbimizden niyazımız kullarına gönderdiği, yeryüzüne indirdiği ne kadar hakikat varsa, hikmet varsa o hakikatlerin ve hikmetlerin hepsine Yüce Rabbimiz gözümüzü, gönlümüzü ardına kadar açsın ve istifade etmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin efendim. Allah'a emanet olunuz.